Ayrım 16, sayfa 199. Regi sadakası. Ertesi sabah Allegri'nin hazırladığı muhteşem kahvaltıyı ve koca bir bardak taze sıkılmış portakal suyunu tepsiyle verandaya taşıdı Abed. Yarım saat sonra son kırıntısına kadar yenmiş kahvaltının bulaşıklarını bir de portakal suyunu geri getirdi. Ne de olsa Aroz bir tek portakal suyuyla ilgilenmemişti. Zehra bu arada hiçbir şeye elini sürmemişti. Ömer onu bir sabah kahvesine ikna etmeye çalıştıysa da işe yaramadı. Koca sürahi kendisine kaldı. Madem bu kadar kahveyi tek başına içmeye niyetlisin, neden en azından kafe con leche yapmıyorsun? Kaşlarını çatmış, kollarını kavuşturmuş Allegri'nin sesi yanında durduğu buzdolabının uğultusunu bastırıyordu. Ömer'in yüzü aydınlandı. Kafe con leche dedi sırıtarak. Bana İspanyolca birkaç güzel kelime öğretir misin? Rezalet diye araya girdi Abed. Verandaya yaptığı bir başka beyhude ziyaretin dönüşünde. Şu herife İspanyolca rezalet nasıl denir onu öğret Allegri. Bahse girerim, sırada Hispanik bir kız vardır. Öyle değil mi dostum Omar? Ömer omuzlarını silkti. İftira, hep İspanyolca öğrenmek istemişimdir. Abed, Zehra'ya söylesene, madem bir hayır yapmak istiyor, bağış yapsın dedi Allegri. Bu teklifiyle onu biraz olsun teskin etmeyi umarak. Zavallı koça vereceği parayı bizim hayır kurumuna bağışlayabilir. Dernek Katolik Kilisesi'ne bağlı ama inanç gözetmeden herkese yemek yardımı yapıyoruz. Muchos gracias, ama senin tavuk suyuna şehriye çorban annemin kurban standartlarına uygun değil diye humurdandı Abed. Mutfak penceresinden bakıp içini çekerek. Gerçi seyredecek fazla bir şey yoktu. Zehra hala aynı sandalyede, aynı konumda, gözleri hala aynı ağacın yapraksız iskeletine dikili oturuyordu. Yegane canlılık işareti Aroz'da gözleniyordu. Yasemin ve alacakaranlık kokan bu tombul kadını koruma vazifesine sadık kalmakla, eve girip başka kahvaltı kalmış mı bakmak arasında kararsız, 2-3 saniyede bir sağa sola dönüyordu. Ne var ki iki kutup arasında savrulan sadece Aroz değildi. Akşama doğru bir içeri bir dışarı mekik dokumaktan bıkan Abed, nihayet bu sorunu kökünden çözmek için harekete geçmeye karar vermişti. Bu kararlılıkla Müslüman biraderinin kapısını çaldı. ''Omar kardeşim, bana yardım et. Ne olursa olsun Müslümansın değil mi?'' Bu sorduğu soruya anında pişman olduğundan cevabı beklemeden konuşmaya devam etti. ''En azından Müslüman bir ülkeden geliyorsun. Bu evde bana yardım edebilecek bir tek sen varsın. Yarım saat sonra Jamal'la buluşacağım. Akıl danışmak için imama gideceğiz. Bu arada sen de...'' Parmağını Ömer'e doğrulttu. ''Sen de git bir kasap ara.'' ''Neden öteki türlü yapmıyoruz? Sen kasap ara, ben gerisini halledeyim.'' ''Olmaz. Muhterem imamla konuşmak için doğru kişinin sen olduğuna emin değilim.'' dedi Abed. ''Hatta doğrusunu istersen yollarınızın kesişebileceğini dahi zannetmiyorum.'' Bu açıklama yeterince ikna edici olduğundan ikisi de üstlerine düşeni yaptılar. O gün hiçbir ilerleme sağlayamadılar. Doğru, Boston'da helal et satan Müslüman kasaplar vardı. Ama iş koçu parça parça almak yerine kurban etmeye gelince durum değişiyordu. İki kasap en erken bir ay sonraya randevu verebileceklerini söylemişlerdi. Pearl sokağı 8 numarada kimse Zehra'nın verandada o kadar uzun zaman hayatta kalabileceğini tahmin etmiyordu. Bir haftada Boston'un göbeğinde Müslüman bir kadının nasıl koç kurban edebileceği üzerine kafa patlatmaktan daha beteri, bunun getirdiği mahcubiyet, asabiyet ve Amerikalı arkadaşların hadiseyi duymaları halinde gelebilecek tepkiden ya da yadırgamadan duyulan rahatsızlıktı. Tuhaftır, Abed bu konuyu Allegri ya da Piyu'yu açmaktan hiç zorluk çekmemişti. Tam olarak sebebini bilmese de Hispaniklerin, özellikle Meksikalıların kendisiyle aynı saftan olduğunu hissediyordu. Ama o ikisi hariç Müslüman olmayan arkadaşlarına bu hadiseyi anlatmamayı tercih ederdi. Bilhassa bir tanesi yapay ete bile karşı olan şu nebat oburlara, hayır bu cinayetten ne Gale'in ne de Deborah Ellen Thompson'ın haberi olmalıydı. İki gün daha geçti. Daha pek çok kereler aynı cevapları duydular. Hem Amerikan standartları hem de İslam'ın gereklerine uygun şekilde mezbahada koç ve koyun kesen bir sürü Müslüman kasap vardı ama bu iş biraz zaman alacaktı. Tabii ev ahalisinden biri kesimi kendisi yapmaya gönüllü değilse. Ömrü billah en büyük düşmanı zaman olan Ömer işte bu noktada bu senaryodaki rolünü oynamaya başlaması gerektiğini hissetti. Abed'in onu bu işe karıştırmasının bir sebebi olmalıydı. Abed'in dahi bilmediği ama muhtemelen bilinç dışının kuytularının çözümlediği bir sebep. Dini törelere karşı sarsılmaz bir inancı, annesine karşı da ona asla yalan söyleyemeyecek kadar derin bir sevgisi olduğundan Abed'in, Ömer gibi birini havale etmeden başaramayacağı tek bir şey vardı. Üç kağıt. Ömer gidip koç kesemeyeceğini biliyordu ama daha başka bir yardımda bulunabilirdi. Neticede bir hayvanı öldürmek kitabında yazmasa da insanları kandırmak yazardı şüphesiz. Dolayısıyla dördüncü gün Müslüman bir kasabın bütünü tamamlayacak şekilde ona parça parça sattığı bir zamanlar bir hatta iki belki üç koça ait olan taze etle dolu bir kazanla mutfağa daldığında kendisine çok çok zararsız görünen bir yalanı Zehra'ya söylemekten zerrece utanç duymadı Ömer. Güzel koçtu dedi pişkin pişkin başını sallayarak. Dini bütün bir Müslüman kasap mezbahada kesti. Sizi götüremezdim çünkü Amerikalıların kurallarına göre yetkili olmayanlar içeri alınamıyor. Abed, Ömer'in sözlerini Zehra'ya tercüme ederken annesinin ikna olmayacağından korktu çünkü kendisi ikna olmamıştı. Ama mayasında kitabında böyle sahtekarlıklara yer olmayan Zehra'nın yüzü ferahtan ışıldamıştı bile. Son 4 günün büyük bölümünü yapışık geçirdiği sandalyeden kalkıp hemen işe koyuldu. Hayvanın başını, paçalarını, işkembesini ve bağırsaklarını aradı önce, bulamadı. Ama bunların nereye gittiğini tekrar tekrar sorsa da Abed soruları diğerlerine tercüme etmedi. Kendilerine etin çok az bir kısmını ayıran Zehra, geri kalanı 7 farklı haneye dağıtılmak üzere 7 tabağa böldü. Maddi durumu iyi olmayan 7 komşuya dağıtın buyurdu. Ne 7 komşusu anne diye sormak geldi Abed'in içinden, kafasından East Somerville'da ikamet eden vejetaryen bohemleri geçirirken. Allegra 7 parçadan birini en küçük hizmetçileri Marta'ya götürmeye karar verdi. Marta istemezse marketten almış gibi yaparak La Tapiada'da pişirebilirdi. Geri kalan 6 parçanın 3'ünü Abed, Tufts'ta doktora yapan 2'si Mısırlı, 1'i Pakistanlı, 3 Müslüman arkadaşına dağıttı. Hiçbiri fakir değildi belki ama kıt gelirleriyle epey zorluk çekiyorlardı. Geri kalanlardan birini Jamal'a ayırdı. Son olarak Piyu 1 parçayı güzel ve taze olduğu müddetçe her türlü eti seve seve kabul edeceklerini bildiği 2 eski arkadaşına götürdü. Böylece geriye 1 parça kaldı. ''Mutlaka fakir birine verin.'' diye buyruğunu tekrarladı Zehra. Hayır işleri için koşuşturmaktan yorulan Abed bu görevi Piyu'ya, Piyu Abed'e, nihayet ikisi birlikte ittifakla Ömer'e havale ettiler. Ömer bir sadakanın sadaka olabilmesi için boğazına düşkün arkadaşlardan ziyade yabancılara verilmesi gerektiği kanaatindeydi. Dolayısıyla mahalledeki dilenciler, keşler ve evsizlerle işe başladı ama 40 yıl düşünse beklemeyeceği bir ilgisizlikle karşılaştı o cephede. İsa bana fazladan 1 dolarınız olduğunu söyledi, kadın vejetaryen çıkmıştı. Bay bir fincan kahve için 1 penny bu teklife şüpheyle yaklaşmıştı çünkü belediye başkanının sokaklardaki evsizleri zehirlemek için emir verdiğinden kuşkulanıyordu. Birkaç teşebbüste daha bulunup birkaç kere daha reddedilince Ömer, eski bir sevgilisinden yardım istemek için yeterli bahanesi olduğuna karar verdi. Hem hayatında bir kez olsun, evet neden olmasın, aşk ve nefretin karmaşıklığı hiçbir şekilde inkar edilmemek kaydıyla eski aşıkların temel düşmanlıklarını halledip zor anlarda birbirlerine yardım edebilecek kadar olgun davranacaklarını, zaman içinde gerçekten iyi arkadaş olabileceklerini kanıtlamak istiyordu. Plakçı dükkanında Vanessa'yı tezgahın arkasında yine bir The Clash şarkısı söylerken buldu. Mekanda yeni müşterilerin çoğu bundan yarı hoşlanıp yarı dalga geçerek çaktırmadan ona bakıyorlardı. Ömer'in geldiğini görünce sesi yükseldi. Öldürüldü biri, bilinmiyor ismi. Küçük bir leke oldu kaldırımda. Çıkaracaklar kazıya kazıya. Şarkı bittiğinde sesini alçaltmaya zahmet etmeden içerideki bütün müşterilere bir ilişki gayet iyi giderken bir günde bitirilivermesinin ve Ömer adındaki bu adamın aniden aralarındaki bu şeyin yürümediğini ilan etmesinin tuhaf olup olmadığını sordu. Geri dönüp utanmazca gayri romantik aşk maceralarına baktığında Ömer'in onu hiç sevmemiş olduğu sonucuna varıyordu ve madem onu hiç sevmemişti diye haykırdı Vanessa, kendine punk ve post-punk CD'leri alacak başka bir dükkan bulsa iyi olacaktı. Ömer buna cevaben yutkundu ancak fısıltı halinde çıkan sesiyle punk ya da post-punk CD'leri için gelmediğini söyledi ve ona koç meselesini anlattı. Hikayesini bitirdiğinde Vanessa bir an düşünceye daldı. Ömer için parmağını bile kıpırdatmazdı. Hem ne sebeple olursa olsun hayvanların öldürülmesine karşıydı. Ama öte taraftan Abdüle ve Cadılar Bayramı Partisi'nde çok sevdiği tatlı Tombul annesine yardım etmeyi gerçekten çok isterdi. Vanessa'nın her gün Huntington Bulvarı'nın farklı bir köşesinde şarkı söyleyen birkaç Jamaikalı arkadaşı vardı. Taze eti seve seve kabul edeceklerine emindi. Böylelikle Zehra'nın kurban edilmemiş kurbanlık koçunun 7. parçası bir avuç meteliksiz reggae müzisyeni tarafından Hindistan cevizi sütünde pişirildi. Müzisyenler daha sonra Vanessa'ya etin gayet leziz olduğunu, yeni bağışları 4 gözle beklediklerini söyleyeceklerdi. 3 gün sonra Zehra, her biriyle farklı farklı vedalaştıktan sonra uçağına bindi. Piyu'ya, taze süt dostlar için, ekşi ayran şifalı ot meraklıları içindir. Ömer'e, taşların seni tanıdığı memleket, insanların seni tanıdığı memleketten iyidir. Allegra'ya, kem gözlü biriyle karşılaşırsan hemen dilini çıkarıp uzun gecenin karın ağrısı de. Debra Ellen Thompson'a, arkadaşın bal bile olsa hepsini yeme. Gale, gecenin içinde fenerle yürümek bulutlu günden iyidir. Aroza, insanlar seninle yemek yerse sana ihanet ederler ama bir köpek seninle yemek yerse bil ki seni sevdiği içindir. Nihayet Abed'e, burada arkadaşların olduğu için şanslısın. Unutma, yakındaki arkadaşın uzaktaki kardeşten iyidir. Sonra da kendine, el ferah sebbate eyyam vel hüzün tülül ömür diye hatırlattı. Sevinç 7 gün sürer, hüzün 1 ömür boyu. Kış. Sabah saat 11.30'da 42 yıldır olduğundan çok daha yaşlı gösteren ve son 6 yıldır Sultanahmet Camii önünde güvercinler için darı satan, bir deri bir kemik, sırtı kambur, dişleri eksik bir kadın, aniden havalanan bir güvercin sürüsünün kapladığı semaya bakmak için kemikli kırışık elini kaldırıp gözlerine sifer etti. Art arda cık cık cık benzeri kınama sesleri çıkararak hoşnutsuzlukla başını salladı. Kırışık yüzü hiçbir ipucu vermediğinden bu sesin üç muhtemel hedeften hangisine yöneltildiğini kestirmek zordu. Belki güneşti kınadığı, ışıltısının bu kadar kolay parçalanmasına izin verdiği için. Belki güvercinlerdi, yok yere ortalığı velveleye verdikleri için. Belki de asırlık caminin kapısından öfkeye bulanmış sloganlarla dışarı dökülüp güvercinleri bulutsuz gökyüzüne kovalayan, böylece dingin kış güneşini huzursuz ışınlara bölmelerine neden olan genç protestoculardı kınadığı. Duruma göre her birinde başka bir manaya bürünebilirdi cık. Ve buna binaen kadının hangi meşrepten bir güvercin yemrisi olduğu anlaşılabilirdi. Cık cıkladığı şey yukarıdaki güneşse semavi bir ricada bulunuyor, belki Tanrı'dan çatısız gökyüzünden aşağı bakıp onu içinde bıraktığı kaosu görmesini rica ediyor olabilirdi. Yok eğer kınadığı şey güvercinlerse, belki dünyevi işlerle mesela bu sene kaç güvercinin öleceği, darı fiyatının artıp artmayacağı ya da bu kıt gelirle nasıl yaşayacağı türünden meselelere daha meşgul olabilirdi. Öte yandan o cık sesini ateş püsküren kitleye yöneltmişse, belki İslamcı protestocuları kendince protesto eden layık bir yem satıcısıydı kadın. Belki de artık bunları düşünmek için çok geçti. Çünkü saat çoktan 11.35 olmuş ve cık cıklar boğulmuştu. Bağırış çağırış ve sloganların tantanası, yaklaşan polis kuvvetlerinin düzenli ayak sesleri, polis otobüslerinin arkasında sıkışan trafikte kalmış arabaların kornaları, göstericilere, gelip geçenlere, turistlere, polislere ya da kimi bulurlarsa ona su, sahlep, nohutlu pilav, kehribar tesvih satan seyyar satıcıların kısık sesleri arasında. Bir deri, bir kemik, kambur sırtlı, eksik dişli güvercin yemcisinin üçüncü cıkını bastıran hengame buydu işte. O tarrakada ister semavi, ister dünyevi hiçbir kulak, hatta kendi kulakları bile işitemezdi bu sesi. 11.36'da siyah miğferinin altında gözleri kıpır kıpır, öfkelendiğinde yanakları kızaran, çok öfkelendiğinde çok kızaran, adaleli bir polis elindeki copla havada bir daire çizdi ve bu daire sahneye girmesini sağlayacak bir kapıymış gibi içinden geçip kalabalığa doğru yürümeye başladı. İşte tam o anda kitlenin önünde birbirlerine şaşılası raddede benzeyen, iki farklı adamdan ziyade aynı adamın kopyalarını andıran iki sarımtırak sakallı gösterici yeni bir slogan başlatarak arkadakilere de ikinci turda kendilerini katılmaya teşvik ettiler. Yine aynı anda nihayet elde ettiği aydınlık ve netlik ayarından memnun olan cevval bir Reuters foto muhabiri makinesine odaklayıp fotoğraf çekmeye başladı. Bunu takip eden 15 karede yakaladıkları şunlardı. Siyah miğferli, siyah kalkanlı, gözleri kıpır kıpır adaleli bir polis iki göstericiye arkadan yaklaşıyor. Polisin copu havada bir daire çiziyor. Arkadaki polisin hiç mi hiç farkında olmayan iki gösterici sloganlar atıyor. Cop bir ileri bir geri giderek en yakındaki göstericinin alnına birkaç kere iniyor. Kalabalığın önündeki iki sarımtırak sakallı gösterici artık birinin yüzünden oluk oluk kan boşaldığı için artık birbirlerine benzemiyor. Eski caminin dingin ihtişamı var bütün fotoğrafların fonunda. Önde ise arbede içindeki kalabalığın üzerinden uzak bir ufka somurtan sıska güvercin yemcisi. Reuters foto muhabiri resimlerin güzelliğinden memnun, ruloyu çıkarıp yerine yenisini taktı. Hepsi 8 saniye sürmüştü. O 8 saniye zarfında Marrakeş'teki evine dönmüş olan Zehra, göz bebeğini kem gözlerden korumak için bir tencere soğuk suyun içine erimiş kurşun döktü. Dertli dertli cızırdadı kurşun. Aynı anda Arizona'nın boş düzlüklerinde bir çakal, 8 yıl önce tam bu sırada bir Buick'in yol kenarına park etmiş bir karavana çarptığı yerde bitmiş olan garip bir bitkiyi kokladı. Bitki palverde kadar lezzetli değildi ama çakal yine de yedi. İstanbul'daki fotoğraf makinesinin çıkırtıları ve Marrakeş'teki kurşunun cızırtıları kesildiğinde ve çakal Arizona'daki bitkiyi mideye indirdiğinde Harvard meydanındaki saat 03.37'den 03.38'e geçti. İşte tam o anda geldi Boston'a kış. Akla ziyan bir süratle çıkıp geldi kış Boston'a, göz açıp kapayana kadar. Bir dakika önce yoktu, bir dakika sonra her yerdeydi. Zira dört mevsim arasında önceden elçilerini gönderdiği, ikazları ayan beyan ortada olduğu halde insanı gafil avlamayı başaran bir tek kış vardır. Polisler İstanbul'daki kalabalığı dağıtmaya başladığı, Zehra'nın kurşunu suyun üzerinde yüzen bir göz şeklini aldığı ve yol kenarındaki bitkiden geriye sadece kökleri kaldığı sırada kış bütün şehri fethetmişti bile. Şehirdeki her şeyi ve herkesi kontrolü altına aldığında muazzam ağırlığının altında gıcırdayan tahtına çıktı. İstanbul'daki cıkın, Marrakeş'teki cızırtının, Arizona'daki çakalın yutkunmalarının aksine Boston'daki gıcırtı arada kaynayıp gitmedi. Aroz o kendine has gıcırtıyı hissettiği anda yanında derin uykuda olan bir çift ayağı ezerek yataktan atladı. Kapıyı açıp daha iyi işitmenin bir yolu da buymuş gibi havayı kokladı. Sonra hedefe yönelmiş bir ok gibi hızlı ve kararlı alt kata inip, içeriden gelen iniltileri kale almadan ikinci kattaki yatak odasının yanından geçti, birinci kata koştu, oturma odasındaki korku filminden gelen çığlıkları hiç umursamadan mutfağa yöneldi ve verandanın kapısını açıp oraya çıktıktan sonra kocaman açtığı gözleriyle dışarı bakmaya koyuldu. Dışarıda her yer kıştı, çılgınca raks eden kış. Mevsimler Panteonu'ndaki yegane gerçek panteist olan kış, en ufağa en büyüğe, parçayı bütüne bağlamaya muktedirdi, kendine has çemberinde. Tek ve saf bir kisvenin altında birleştirerek birleşmez sanılanları. Bir anda Boston, Allegri'nin kar küresi içindeki bir oyuncak şehre dönüşmüştü. Ve o küreyi birileri durmaksızın sallıyor olmalıydı ki aralıksız yağıyordu kar. Kışın geldiğini keşfeden ikinci kişi Abet oldu. Ama o, Aroz gibi sükunetini muhafaza edemedi. Zira sabah kalkar kalkmaz bütün dünyanın karla kaplandığını görmenin insanlar üzerinde sosyalleştirici bir etkisi vardır. Abet anında merdiveni çıkmaya başladı. Ömer'in odasından ve neme lazım banyodan uzak durup üçüncü kata tırmandı ve Piyo'yu yatağından dışarı sürükledi. Ömer bile odasından çıkıp iki ev arkadaşının neden usulca ama ısrarla kapısını çalıp durduklarını anladığında her zamanki gibi sabah huysuzluğuna gömülmeyip coşkuya kapıldı. Odaya döndüğünde Marisol'ü şapırtıyla öperek kulağına fısıldadı. ''Uyan kahve çekirdeğim, dışarı bir bak.'' Bu şen şakrak, ele avuca sığmaz Portorikolu kız, uzun boylu, sakar mı sakar yeni sevgilisi için kahvenin ne manaya geldiğini, Ömer'in kitabında bu sevgi sözcüğünün en yüce iltifat olduğunu gayet iyi bilse de, şüphesiz daha hoş komplimanlar almayı tercih ederdi. Zaten kahveydi tanışmalarına vesile olan. Marisol bir yandan sosyolojide okurken, boş zamanlarında da Rao'nun kahvehanesinde garsonluk yapıyordu zira. Kahve benzetmesi yetmediğinde, Ömer'in onu mutlu etmek için iltifatına eklediği fazladan tatlar vardı. Mi morena cafe con leche y mucha crema. Sütlü, bol kremalı, esmer kahvem. Marisol bu iltifatın salaklığına kıkırdayıp yollar kapanmadan evine koştu. Uzun bir kahvaltıdan sonra ilk coşkuları azalsa da hala keyifli olan üç ev arkadaşı, ellerinde en sevdikleri içeceklerle odalarının pencerelerinde durup dışarıyı, bu ilk Amerikan kışının hayatlarının ortasında dönenip durmasını seyrettiler. Ama şevkleri uzun sürmeyecekti. Çok geçmeden kasvetengiz dinamizmiyle hepsinin enerjisini sıfırladı kış. İlk gün hiç durmadan yağdı kar. İkinci gün kısa sürelerle kesildi ama üçüncü gün kaybettiği zamanı telafi etti ve dördüncü gün işi iyice azıttı. Çamaşırhane, bakkal, video dükkanı, eczane, tütüncü. Gerçeklikleri şüphe götüren uzak adalara dönüşmüştü. O her şeyi sarmalayan boşluğun içinde bir yerlerde olsalar bile onlara giden yollar tehlikelerle doluydu. Birinci gün öğleden sonra bir ara radyoda tipide dışarı çıkmanın tavsiye edilmediğini duydular. Ondan sonra da her ihtimale karşı oldukları yere demir attılar. Hava doğuştan New England'lı olanlar için bile soğuksa bu Akdenizlilere kim bilir nasıl soğuk gelirdi. Böylesi miskinliklerin kötü bir tarafı varsa o da başlangıçları değil sonlarıdır. Daha doğrusu sonlanamamaları. Atalet ayyaşlıkla akrabadır. İçine bir daldın mı nerede duracağını bilmeden, neden durman gerektiğine de akıl erdiremeden gömüldükçe gömülürsün ritmine. Dışarıda kar durmadan yağdıkça üç ev arkadaşı sağ salim ve kıpırtısız evlerinde oturdular. Bu gönüllü mapusluk boyunca birbirlerinden ama daha çok da kendilerinden bıktılar. İlk başta kendi kendilerine yarattıkları, sonra da fazlasıyla abarttıkları tembelliği törpülemek için her biri kendi bildik keyiflerine sarıldı. Fiyu evi süpürüp sildi, toz aldı, kırıntı avladı. Allegri ardı arkası kesilmeyen telefon konuşmaları yaptı, Aroz'la oynadı, Aroz için Tanrı'ya şükretti. Tanrı'ya şükretti, patates çipsi atıştırdı, Yeni Kudüs İncil'inden azizlerin hayat hikayelerini okudu, yatak yorganın altına girip ders çalıştı, kırıntıları süpürdü, nette Allegri ile chat yaptı, çalıştı ve bol bol bunaldı. Abet daha fazla stoklamadığına dertlenerek evdeki her filmi tekrar seyretti, nane çayı yaptı, Zehra'ya bir sürü mektup yazdı, pek çok kereler Safiye'ye tek bir mektup yazmayı denedi. Televizyonun önünde ders çalıştı, bir web sayfası tasarladı, okuduğu pek çok makalede ve rastladığı televizyon programlarında Araplar ve Müslümanlara karşı takınılan ayrımcı tavırdan incindi, nane çayı yaptı, çalıştı ve bol bol bunaldı. Ömer'e gelince, enerji ve zamandan azami verimlilik alabilmek için her şeyi asgari seviyede tutmaya karar vermişti. Birilerinin bir kıyak geçip ona kahve getirmesini umarak David Bowie'nin I'm Derengidini, parantez içinde altüst oldum, tekrar tekrar dinledi. Nihayet kalkıp kendi kahvesini yaptı ve sigarayı bırakmak için yeni sebepler düşünerek odasında zincirleme sigara içti. Zaman zaman telefonla konuştuğu da oldu. AIDS Janice ne oldu, yakaladılar mı? AIDS Janice de kim? Sabah olmadığı halde tam sigara müptelalarına has bir sabah hüksürüğüyle gümledi. Hala sigara içiyorsun değil mi dedi annesi sitemli. Evet ama eskisi kadar çok değil. Kendi yalanından kendi de tiksinmiş gibi yutkundu. Gerçi bunun sebebi yalan söylemiş olmanın ahlaki yükünden ziyade daha iyi yalan söyleyememenin zihinsel hüsranıydı. Daha sonra Birleşik Devletler sokaklarında gezip hastalığını yaymak için olabildiğince çok erkekle yatan, adını da bundan alan şu kadın konusunda daha dikkatli olacağına söz verdi. Ancak eksik gedik bir şefkatle sevebildiği bir anneye hiç umurunda olmayan konularda söz verip durduğu için vicdanen rahatsızlık duysa da artık bu sözlerin sayısı o kadar kabarmıştı ki bir yenisi neyi değiştirecekti? Telefonu kapatıp gün boyunca I am Daring'ı da dinleyerek kahve içmeye devam etti. Bunu takip eden saatler ve günlerde de bu kalıpta hiçbir değişiklik olmadı. Ta ki acı bir şokla evde kahve kalmadığını fark edene kadar. Dışarı mı çıkıyorsun? Abed peşinden gelmeye çalıştı ama 3 günlük hareketsizlikten sonra felç olmuş bacaklarını açmakta biraz zorlandı. Dışarı evet elbette dedi keyifsiz mi keyifsiz bir ses. Bıktım bu ataletten, biraz temiz havaya ihtiyacım var. Piyu Abed'den daha büyük bir başarıyla yanına yaklaştı. Temiz hava da nesi? Temiz havaya falan ihtiyacımız yok. Daha acil şeyler var. Bekle biraz tamam mı? Bir yere gitme. Bekle. Ömer eline tutuşturulan listeyi cebine atıp yanına 3 CD'yi aldı. Anita Lane'in Sex O'Clock şarkısıyla başlamaya karar verdi. Kulaklığını ve şapkasını takıp play tuşuna bastı. Acilen temiz havaya ihtiyacı vardı. Like Jazzer Needs a Brutus. Parantez içinde Cesar Brutus'e nasıl muhtaçsa. 4 dakika 34 saniye. Şarkı dönüp durdukça kendini her adımda daha iyi hissediyor, dükkanlarının önündeki karı küreyen insanları seyrediyordu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Regi, R-E-G-G-A-E, Cafe con leche, C-A-F-E, C-O-N-E, L-E-C-H-E, Muchos, M-U-C-H-A-S, Gracias, G-R-A-C-I-A-S, East, E-A-S-T, Somerville, S-O-M-M-E-R-V-I-L-L-E, Reuters, R-E-U-T-E-R-S, David, D-A-V-I-D, Bowie, B-O-W-I-E, Deringit, D-E-R-A-N-G-E-D, Lane, L-A-N-E, Okulok, O-C-L-O-C-K, Cezear, C-A-E-S-A-R, Needs, N-E-E-D-S, Brutus, B-R-U-T-U-S.